Ayrım 20.
Dünya inanılamayacak kadar genişti. Burada Assisi'den binlerce kilometre ötede sayısız ruhlar günah içinde yaşıyorlardı. İsa'nın adını bile duymamışlardı. Tanrı'nın kelamını bu ruhlara nasıl vaaz edecektik? Hayat kısaydı. Hiçbir zaman vaktimiz olmayacaktı. Dünyanın ucu bucağı olmadığına göre nereden başlayacaktık? Kumlar önümüzde uzanıp gidiyordu. Tuhaf beyaz karınlı kırmızı kuşlar başımızın üstünden uçuyordu. Arkamızda Müslüman kentinin kargaşası vardı. İlerimizde kum tepesinin ardında borazanların sesi ve at kişnemeleri. Aylardır kenti kuşatmış bulunan Hristiyan ordusuna yaklaşıyorduk. Paçamızı zor kurtardık Francesco kardeş. Vatanımıza döndüğümüzde, dönersek tabii, yolda karşılaştığım her yoksuldan hırkam için bir yama parçası dileneceğim. Sultan haklıydı. Bu sırada tepenin doruğuna varmıştık. Altımızda İsa'nın milyarlarca kuvveti renk renk darmadağınık uzanıyordu. O günleri, o ayları hatırlamak istemiyorum. Gürültüsü hala kulağımda, başımı döndürüyor. Haçlıların çadırlarını kurduğu ovaya vardığımızda pisliğin, müstehcen türkülerin, küfürlerin haddi hesabı yoktu. Zavallı Francesco kulaklarını tıkamak zorunda kaldı. Bu muydu İsa'nın askerleri? Bütün konuştukları, yapacakları yağmalar, köle edecekleri kadınlar, öldürecekleri Araplardı. İsa adını ağza aldıkları yoktu. Onlarla kaç hafta kaldık hatırlamıyorum. Her gün Francesco bir taş üstüne çıkıyor, kutsal mezardan, Tanrı'nın esirgeyiciliğinden söz ediyordu. Haçlılar yanından gelip geçiyor, kimi dönüp bakmak zahmetine bile katlanmıyor, kimi de durup kahkahayla gülüyor ya da bir avuç kum atıyordu. Muharebe yeniden başlamıştı. Hristiyanlar yeniden istihkamlara ve kalelere saldırıyorlar, tırmalıyorlar ve kentin içine atlıyorlardı. Derken yağma ve boğazlama başlıyordu. Francesco, İsa'nın askerleri arasında koşuyor, gözleri yaşlı, esirgemelerini diliyordu. Ama onu bir kenara itiyorlar, alay ediyorlar ve ev kapılarını kırmaya devam ediyorlardı. Boğazladıkları adamların iniltisini, kadınların çığlıklarını nasıl unutabilirim? Oluk gibi kan akıyordu. Nereye dönseniz ayağınıza kopuk bir baş takılıyordu. Hava inilti ve figanla doluydu. Gökyüzü yanan evlerin ve insan vücutlarının dumanıyla kaplanmıştı. Sıcak boğucuydu. Toprak kaynıyordu. İsa'nın sancağı sultanın sarayında dalgalanıyordu. Ama sultan kendi tez bir ata atladığı gibi ardında mülkünü ve karılarını bırakıp kaçmıştı. Francesco sarayın kapısında diz çöktü ve Tanrı'ya yalvardı. Damieta'ya bakmasın, askerlerin yeryüzünde neler yaptığını görmesin diye. Rabbim diye bağırıyordu, yanaklarından yaşlar akarak. İnsan savaş kanı içinde hayvanlaşıyor, kana susamış bir hayvan olup çıkıyor. Kendisine vermiş olduğun yüzü yitiriyor, kurtlaşıyor, pis bir domuza dönüyor. Acı ona Rabbim, insan yüzünü geri ver ona, senin yüzünü. Yaşlılar, yaralılar bir camide toplanmıştı. Francesco onların arasında yatıştırıcı sözler söylüyordu. Çoğu hastalıktan kör olmuştu. Gözlerinden kan ve irin akıyordu. Francesco eğilerek ellerini göz kapaklarına koyuyor. Tanrı'ya iyileştirmesi için dua ediyordu. Onlar da insan, kulların senin diye mırıldanıyordu. Acı onlara, gözlerine üflüyor, yatıştırıcı, sevgi dolu sözler söylüyordu. Sonunda günün birinde kendi de yakalandı o hastalığa. Gözleri şişti, yanmaya başladı. Gözü görmez oldu. Yürürken önünü bile göremiyordu. Ben elinden tutup götürmek zorunda kalıyordum. Bir gün ona, onlara yaklaşırsan hastalığa yakalanırsın Francesco kardeş dedim. Fazla tedbirlisin Leo kardeş diye cevap verdi. Söylediğin akla yatkın ama bir eksiği var. Hala sıçrayamıyorsun değil mi? Ömrü billah yerde mi yürüyeceksin? Ne sıçraması Francesco kardeş? Başının yukarısına, havaya Leo kardeş. Hayır, sıçrayamıyordum. Hiçbir zaman da sıçrayamayacaktım. Ömrümde ancak bir kez sıçramıştım. O da Francesco'yu izlemeye karar verdiğimde. Başkası fazlaydı benim için. O sıçramam aklıma geldikçe seviniyorum ama bir yandan da esef edip duruyorum. Yazık, aziz olacak adam değildim ben. Dünya uçsuz bucaksız Leo kardeş, dedi bana Francesco bir ara. Arapların arkasında zenciler var. Zencilerin ötesinde vahşi yamyam kabileleri. Onların ardında da sonsuz bir umman. Donmuş olduğu için üstünde yürüyebileceğim bir deniz. İsa dünyaya geldi diye müjdeyi her yere yayacak vaktimiz nasıl olacak? Kaygılanma Francesco kardeş, zamanın kendi başarır bunu. Zamanın her şeye vakti vardır. Zaman, zaman diye mırıldandı Francesco, ama biz burada olmayacağız. Sen gökten seyredersin Francesco kardeş, zamana ata biner gibi binmiş, orada iş göreceksin. Francesco içini çekti. Deo kardeş dedi, vaktiyle bir zahit varmış, ölmüş, cennete çıkmış, Tanrı'nın kolları arasında uykuya dalmış, salt mutluluğa erişmişmiş, ama günün birinde altındaki dünyayı görmek için bir eğileyim demiş. Eğilince yeşil bir yaprak görmüş, Rabbim diye bağırmış, Rabbim bırak gideyim, şu yeşil yaprağa bir kez daha dokunayım. Anladın mı Leo kardeş? Sözleri ürküttü beni, cevap vermedim. Yazık ki doğruydu. Yeşil yaprağın gücü o kadar büyüktü. Yaz gelip geçti, güz geldi. Ne zaman gidiyoruz Francesco kardeş diye sordum. Güz vakti. Doğduğumuz beşiğe dönmek için can atıyorum. Burası başka bir dünya. Buradaki tanrı da başkadır ola ki. Yürü gidelim. Leo kardeş diye cevap geldi bana. Önünde iki yol olur da birinden birini seçmen gerekirse hangisinin daha iyi olduğunu, hangisinin tanrıya götürdüğünü nasıl bilirsin? Bilemem Francesco kardeş, sen söyle. En güç, en yokuş olanıdır doğrusu. Buradaki hayat güç, bu yüzden kalalım. Bütün gününü vaaz etmekle geçiriyordu. Ama kimse de dinlemek zahmetine katlanmıyordu. Herkesin zihni ve düşünceleri Kudüs'ü yağma etmekle meşguldü. Ya İsa, İsa'yı düşünmüyor musunuz kardeşlerim diye umutsuzluk içinde bağırıp duruyordu Francesco. Dünyanın öteki ucundan buraya onun mezarını kurtarmak için gelmediniz miydi? Kutsal mezarı. Ama nicedir ona soytarı diye bakıyorlardı. Hırkasından çekiştiriyorlar, taş yağmuruna tutuyorlar, koç çıngırağını çalarak sokaklara çıktı mı kahkahadan katılıyorlardı. O insanların kendisini alçaltmasından hoşlanıyor, onlarla birlikte gülüyor ve sokakların ortasında oynayıp vaaz veriyordu. Ben Tanrı'nın soytarısıyım. İnsanların soytarısıyım. Gelin kardeşlerim gülün. Hep birlikte gülelim. Bir gün öğleyin bir kapı önünde gölgede yatmıştık. Güneş yakıp kavuruyordu ortalığı. Yorulmuştuk. Hemencecik uyuduk. Birden uykumda Francesco'nun sıçrayıp avazı çıktığı kadar çığırdığını işittim. Gözlerimi açtığımda ben de çığlık attım. Çünkü iki haçlı asker alay olsun diye çıplak bir orospuyu Francesco'nun yanına yatırmıştı. Edepsiz kadın kollarını onun boynuna sarar sarmaz, tir tir titreyerek ayağa fırlamıştı. Şimdi yosma kollarını açmış, onu çağırıyordu. ''Gelsene, gelsene'' diye kumrular gibi cıvıldıyordu tatlı sesiyle. ''Gel, cennetim ben, girsene.'' Francesco onu görmemek için elleriyle yüzünü kapattı. Derken acıyı verdi kadına. ''Hemşirem'' dedi. ''Fahişe kardeşim, niçin ruhunu kurtarmak istemiyorsun? Acımıyor musun ona?'' Yıllardır erkeklere teslim ettiğin bedenine acımıyor musun? Bırak, elimi başına koyayım da Tanrı'ya sana acısın diye dua edeyim. Peki, koy elini de başla büyüne, dedi. Herkes katılırken çevresinde. Çağır Tanrı'nı, insin, mucizesini göstersin. Francesco avucunu kadının siyah dökük saçı üstüne koydu, başını göğe kaldırdı. Ya İsa diye fısıldadı. Yoksullar, günahkarlar, fahişeler için dünyaya inen sen, bu kadına, bu çıplak kadına acı, yüreği ta içinde iyidir, sadece kötü yola sapmış bulunuyor, elini uzat ve onu doğru yola koy. Kadın gözlerini kapadı, yavaş yavaş yüzüne bir tatlılık geldi, Francesco'nun kutsallığının ellerinden kendi beynine, oradan yüreğine ve karnına, topuklarına kadar indiğini duymuş olacaktı, ansızın ağlamaya başladı. Francesco elini çekip çıplak vücudu üzerinde havada istavroz çıkardı. Ağlama kardeşim dedi ona. Tanrı iyidir, bağışlar. Yeryüzündeyken fahişeye ne demişti hatırla. Günahların bağışlandı çünkü çok sevdin. Bütün bu süre içinde iki asker bir kenarda kahkahayla gülüp durmuştu. Şimdi de ıslık çalıp kadını yuhalıyorlardı. Ama kadın yerden elbisesini kaptığı gibi sımsıkı sardı ve Francesco'nun ayaklarına kapandı. ''Bağışla beni, günah işledim.'' diye bağırdı. ''Benim için bir yerde bir manastırınız yok mu? Alın beni götürün.'' ''Kardeşim, bütün dünya bir manastırdır. Dünyanın içinde de dışında da iffetinle yaşayabilirsin. Git evine kapan, korkma. Tanrı seninledir.'' kış bastırdı. Ordu, ordugahı kaldırıp Kudüs'e doğru yola çıktı. Gökte dağınık bulutlar vardı. Tanrı'nın ordusunu gündüzleri karga, geceleri sırtlan sürüleri izliyordu. Biz de arkalarında koşuyorduk. Francesco'nun elinden tutuyordum. Gözleri gittikçe küçülmüş, sonunda alabildiğine şişmiş iki çizik haline gelmişti. Sis inmişti üstüne. Dünya kararıyordu. Üçüncü günün sabahı soluk soluğa yere çöktü. İlerleyemiyordum Leo kardeş. Ta sınıra kadar gitmek isterdim ama imkansız. Bak. Ayaklarını gösterdi bana. Kanla birlikte sarı bir sıvı akıyordu. İçini çekti. Bu yaralar yetmiyormuş gibi Leo kardeş. Yedi cinler girdi içime. Soru sormayı göze alamadım. Bu yedi cinlerin ne olduğunu sezer gibiydim ama dilimi tutuyordum. Her yanımız kumdu. Uçsuz bucaksız kum. Ordu görülmez olmuştu. Çölün kenarında bulutlar birikmiş, güneş kararmıştı. Deniz solumuzda, uzaklarda parlıyordu. Eğilip Francesco'yu sırtıma aldım. Bayılmıştı. Denize doğru soluk soluğa sendeleyerek yürümeye başladım. Kıyıya vardığımızda öyle olmuştu. Kıçında siyah bir haç olan bir gemi demirlemişti. Yelkenleri başıboş duruyordu. Ağlarını kıyıya çeken 2-3 balıkçı vardı. Tezek, kerpiç veya tuğladan yapılmış birkaç kulübe görünüyordu. Ötede mavimsi, yeşil sonsuz deniz. Francesco'yu kıyıya yatırdım ve yüzüne deniz suyu serptim. Göz kapaklarını açtı. Deniz mi diye sordu özlemle. Deniz mi? Evet Francesco kardeş, deniz. Yurda dönüyoruz. Bir şey demedi, karşı koymadı. Onu orada bıraktım. Gemiye koşup kaptana seslendim. Kaptan gelir gelmez ayaklarına kapandım, dizlerine sarılıp yakardım. Vatanımıza dönüyorsan bize acı, yol ücretini ödeyecek paramız yok ama Tanrı size karşılığını verir. Ne zaman? Öteki dünyada, esas dünyada. Deme dedi kaptan gülerek, Tanrı iyi bir riziko değil. Zaten bir sürü şey borçlu bana. Daha kesesini açtığını görmedim. Bizi gemine al diye tekrarladım. Cehennemi düşün, cenneti düşün. Önünde iki yol var. Seç. Kaptan sinirli sinirli sakalını kaşıdı. Dinle beni keşiş. Üç gün, üç gecedir burada boş boş oturuyor, rüzgar bekliyorum. Sen ve arkadaşının Tanrı'yla ilişkileriniz var. Yelkenlerime üfleyip şişirmesi için dua edebilir misiniz? Güzel bir rüzgar estirirseniz sizi güverteye alırım. Paramara da istemem sizden. Git arkadaşına söyle, büyücülüğünüze başlayın. Francesco'ya koştum. Dua etmeye yanaşırsa Tanrı'ya elbette ki duyururdu sesini. Francesco kardeş, ülkemizden gelen bir gemi önümüzde demirlemiş bulunuyor. Kaptan, dua eder de Tanrı'ya rüzgar estirirsek, bizi güverteye almaya söz verdi. Kollarını göğe kaldırıp başla duana. İnandığım tek mucize gönül mucizesidir Leo kardeş, diye cevap verdi. Ötesine gücüm yetmez. Böyle şeyler isteme benden. Göğe seslen diye direndim. Tanrı işitir seni. Francesco ileri fırladı. Bir ayağı çukurda olan, sendeleyen bu adam ayağı sıçradı ve beni ensemden yakaladı. Beni delirtme Leo kardeş diye çağırdı. İkide bir bana ver ver ver diye bağırttırma. Tanrı'nın başka işi yok da ekmek somunları, sıcak tutacak giysiler, güzel rüzgarlar mı verecek? Bizi çöle attıysa, çabalarımız işe yaramadıysa demek böyle olmasını istiyordu. Üzerime kara bir kanat açtı, gözümü kararttı. Böyle istiyordu da ondan. Bir gemi getirdi, tam önümüze koydu. Şimdi de rüzgar estirmiyor. İstediği bu. Korkarım sen tutup Tanrı'nın bu hareketlerinin nedenini açıklamasını istiyorsundur. Tanrı'nın buyruğunu değiştirmem için dua etmemi söylüyorsun. Kapat çeneni Leo kardeş. Kollarını kavuştur ve Tanrı'yı kabul et. Bırak istediği kılıkta insin üstümüze. Açlık, güzel bir rüzgar ya da veba olarak. Francesco'nun böyle öfkeyle konuşması beni şaşırtmıştı. Eğilip elini öptüm ve sustum. Sözlerinin beni incittiğinin farkına vardı ve söylediğine pişman oldu. Bağışla beni Leo kardeş. İçimdeki şeytanlar yüreğimi ve dilimi zehirlediler. Konuşmasına devam etti ama ben gözlerim yaşlı, denize bakıyordum. Ne dediğini hatırlamıyorum. Birden suyun yavaş yavaş kıvranmaya başladığını gördüm. Güneyden ılık bir meltem esti. Dalgalar yavaş yavaş büyüdü derken ansızın Francesco'nun sustuğu an güçlü bir rüzgar esti. Geminin yelkenlerinin çarparak şiştiğini gördüm. ''Hey keşişler!'' diye bağıran mutlu sesi geldi kaptanın. Eğildim. Francesco'yu kollarının altından yakaladım. ''Rüzgar esiyor Francesco kardeş. Kaptan bizi çağırıyor. Gidelim.'' Bir şey istersin ondan diye mırıldandı Francesco kardeş. Vermez, istemezsin, verir. Neyse, versin vermesin, hamdolsun ona. Gidelim. Gemiye bindik. Kıç tarafa bağdaş kurup oturduk ve Afrika kıyısının yavaş yavaş uzaklaştığını gördük. Francesco elini dizime koydu. Leo kardeş dedi. Tanrı'ya dua ettiğimizde hiçbir şey aramamalıyız. Hiçbir şey. Zaman geçtikçe daha iyi anlıyorum. İnlemeye ve yalvarmaya kulak asmıyor. Fazlasıyla yalvardık, yakardık gibime geliyor Leo kardeş. İçimde bir ses, bugün ilk kez duyduğum bir ses şöyle sesleniyor. Doğru yolda değilsin. Peki doğru yol hangisi Leo kardeş? Hala bilmiyorum. Bekleyelim, görürüz sonunda. Denizin tatlı bir kokusu vardı. Gemi pupa yelken gidiyordu. Güzel şeydi vatana dönüş. Geceler, gündüzler, bir ardından çıkan siyah beyaz şimşekler gibi gelip geçti. Ben kıçta oturmuş, sırtımı halatlara vermiş, düşünceye dalmıştım. Evet, Francesco haklıydı. Bütün zahmetlerimiz boşa gitmişti. Sultan Hristiyan olmamıştı. Francesco'nun gözyaşlı sözleri de Haçlıları etkilememişti. Zırhlar içine gizlenmiş bu Hristiyanlardan başka ne beklenirdi ki? Niçin yola çıktıklarını, nereye gittiklerini unutmuşlar. Adam boğazlıyorlardı, utanmadan yağmacılıkla uğraşıyorlardı. Tanrı'nın buyruğu muydu yani bu? Öyleyse neden böyleydi? Bu soruyu sorup duruyor, umutsuzluğa düşüyor, cevabını bulamıyordum. Yanımda duran Francesco'ya sormayı da göze alamıyordum. Çünkü bir gece ay ışığı altında şakıyan bir bülbülü işittiğimizi hatırladım. Soluğumuzu tutmuş durup dinlemiştik. Tanrı kuşun gırtlağından türkü söylüyor Leo kardeş demişti bana Francesco fısıldayarak. Bunu söyler söylemez kuş dallardan yuvarlanıp yere düşmüştü. Francesco eğilerek bülbülü eline almıştı. Gagası kan içindeydi. Tanrı türküden öldü dedi Francesco. Hala sıcak olan minik gerdanını öperek. Ama ben kızdım. Niye ölsün? Bülbülün o minik sıcacık gırtlağı neden ölsün diye bağırdım. İnsan gözleri niye çamura dönsün? Niye, niye? Francesco kaşlarını çattı. Peki dedi. İnsan niye küstah oluyor? Durmadan soru soruyor. Korkarım. Tanrı sana nedenlerini bir anlatsın istersin. Kapat şu münasebetsiz ağzını. Şimdi gemide Francesco'nun sözlerini hatırladım. Zihnim yeniden başkaldırmış, soru sormaya başlamıştı. Ama açığa vurmamaya karar verdim. Sonunda bir sabah ülkemizin kıyısı uzaktan görününce Francesco tedirgin bana yaklaştı. Bir düş gördüm Leo kardeş. Kötü bir düş. Hayırdır inşallah. Düşlerin hepsi de Tanrı'dan gelmez diye cevap verdim. Korkma Francesco kardeş. Tavuktum. Kuluçkaya yatmıştım. Tıpkı geçen seferki gibi. Civcivlerimi kanatlarımla örtmüştüm ki birden gökten bir atmaca atıldı. Korkudan sıçradım. Civcivleri açıkta bıraktım. Atmaca onları pençelerine taktığı gibi uzaklaşıp gitti. Ağzımı açmadım ama ürperdim ve kendi kendime Elias dedim. Atmaca Elias. Francesco içini çekti. Buradan ayrılmamalıydım. Yavrularımı savunsuz bırakmam doğru değildi. Atmaca kim dersin Leo kardeş? Birkaç gün sonra Portiuncula'dayız Francesco kardeş. Kim olduğunu anlarız. Kıyıya yaklaştık. Küpeşteden sarkarak kıyıya özlemle baktık. Evler, zeytinlikler, incir ağaçları, üzüm bağları göründü. İlkbaharın başlangıcıydı. Çayırlar yeşermişti, toprak mis kokuyordu. Kekik, sater çiçek açmış olmalıydı. Vatanı iyi göremiyorum dedi Francesco. Ama sanki kendi kızımmış gibi kollarımın arasında duyuyorum. Ya atladık. Bütün ağaçlar çiçek açmışken baharda insanın yurduna dönmesi ne büyük zevkti. Francesco da ben de eğilip toprağı öptük. Sonra istavroz çıkararak acele acele yola koyulduk. Francesco tökezlemesin diye elime yapışıyordu. İkimiz de düşünceyle yüklüydük. Ara sıra Francesco duruyor, elini kuzeye, Portiuncula'ya doğru kaldırıyordu ve havaya istavroz çiziyordu. Minik kiliseyi kutsar gibiydi. Aynı zamanda içindeki cinleri kovmak istiyordu. Bir gün tan ağrırken uyandık. Geceyi samanlıkta geçirmiştik. Bir düş daha gördüm Leo kardeş dedi korku içinde. Hayır düş değildi. Ağaçlar arasında Portiuncula'yı gördüm. Açık gözlerle gördüm. Üç cin saldırmıştı ona. Kanatları yarasa kanatları gibiydi. Pençeleri ve boynuzları vardı. Kıvrılan kuyrukları bizim küçük tatlı kilisemizi ve hücrelerimizi sarmıştı. Ama ben istavroz çıkararak bağırdım. Defolun pis ruhlar İsa adına. ve kayboldular. Hayırlı bir düş Francesco kardeş dedim, onu yatıştırmak için. Tanrı üstün geliyor. Francesco sevinç içinde ayağa fırladı ama ansızın korkuyla kaplanıverdi yüzü. Yüreği hızlı hızlı çarparak yüzü koyun yere düştü. Alacakaranlıkta korkunç bir hayal görmüştü. Ne oldu Francesco kardeş diye korkuyla bağırdım. Havada bir şey mi gördün? Titremesine devam ederek elimi tuttu. Acı bana Leo kardeş diye mırıldandı. Beni cehennemden çıkaracak yolu bulmama yardım et. Gel gidelim. Doruğa karlı yüksek bir dağın tepesine tırmanalım. Dua edelim. Kardeşleri görmeden, Tanrı'yı görüp arınmam gerek. Bu düşünce dehşete düşürdü beni. Donar ölürüz ama Francesco kardeş dedim. Kış bitmedi henüz. Dağın doruğunda insan boyu kar vardır. Francesco başını salladı. İnanmazsan Leo kardeş, elbette donarsın. Ama inanırsan ter akar. Başındaki saçlar buram buram tüter. Daha gündüz İstavros çıkar da yola koyulalım. Tırmanmaya başladık. Biz yükseldik. Gittikçe hava buzlaşıyordu. Tir tir titriyordum. Çok geçmeden karlara batmaya başladık. Ayaklarımız saplanıyordu. İlkin bileklerimiz, sonra baldırlarımız. Doruğa vardığımızda akşam olmuştu.